Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Temmuz 2023 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz ve dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü, yaz sıcağında sıcak meseleler var. Özellikle de NATO'nun Litvanya'daki Vilnius zirvesi öncesinde Amerikan Başkanı İsveç Başbakanı'nı kabul etti. İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye'nin alacağı tavır. Brüksel'de NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki Türkiye heyetiyle bugün toplantı gerçekleştiriyor. Ancak zirveye kadar bir sonuç beklenmiyor. Düğüm anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat katılacağı NATO zirvesinde çözülecek. Öncesinde diplomatik temaslar var, tahıl girişimi var. Antony Blinken'la görüşmeler vardı, Rusya'yla da temaslar oldu. Aktaracağım Türk dış politikasından başlıkları sizlere. Tabii İsveç'te Kur'an yakma olayları, Türkiye'nin koşullarının karşılanmaması olarak yorumlanıyor ve müzakerelerin konusu da oluyor elbette. Başka başlıklar da var. Mısır Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği, Temmuz sonunda ziyaret edeceği haberleri de yansıdı ki NATO zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı'nın da bir körfez turu. Hem Birleşik Arap Emirlikleri, hem Suudi Arabistan, hem de Katar'ı içerdiği söyleniyor. Ukrayna çatışmasından sıcak başlıklar var. Zirve yaklaşıyor. Tabii ki Zaporojye nükleer santrali ile ilgili tedirginlik devam ediyor. Ukrayna'nın ve Rusya'nın karşılıklı açıklamalarının ardından Ukrayna iddialarını bizzat Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı çürüttü. Tesiste kendi görevlilerinin olduğunu ve Rusya'nın bir mayınlama yaptığı iddialarının doğru olmadığını kendisi söyledi. Tabii Zelenski yakınıyor NATO zirvesinde. Katılacak mı, katılmayacak mı belli değil. Üyeliğe davet bir türlü alınamıyor. Bu konu tartışılıyor. Pek çok başlık var, size aktaracağım. Almanya'dan, Britanya'dan başlıklar var. Yine Avrupa'daki göç meselesinden başlıklar var. Ve Fransa'daki isyan ateşi, 17 yaşında bir gencin 27 Haziran'da vurularak öldürülmesi sonrasında isyan ateşi henüz dinmiş değil. Fransız siyaseti önemli temaları tartışıyor. Başlıkları dediğim gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama bugün başımızı çevirip Orta Doğu'ya bakacağız. Çünkü İsrail'de yeniden, orada da Fransa'daki gibi bir isyan ateşi yavaş yavaş harlanmaya başladı. Tel Aviv polis şefi protestoculara çok yumuşak davrandığı gerekçesiyle Netanyahu'nun sertlik yanlısı bakanı tarafından görevden alınacağı anlaşılınca istifasını sundu. Dün akşam ana otoyol kesildi, gösteriler sokaklara taştı. Kritik de bir zaman İsrail açısından, güvenlik bakımından, Cenin'deki mülteci kampındaki baskın ve İran'la ilgili dış ajandası İsrail'in. Ayrıca Türkiye'nin yeni yeni İsrail'le yeni dönemdeki politikaları, bunların hepsi önemli başlıklar. Bugün İsrail'e bağlanacağız. Oda TV yazarı Rafael Sadi konuğum olacak. Gündemi konuşacağız kendisiyle. Değerlendirmelerini alacağım. Netanyahu'yu devirme faaliyeti mi var? Bundan sonra Türkiye ile ilişkiler nasıl ilerler? Bu soruların yanıtlarını soracağız kendisine. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla, Telegram hesabından Radyo Sputnik'e katılarak Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Özellikle Telegram'da kaçırırsanız, dünya özetlerini dinlemek isterseniz daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar, rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, önce NATO zirvesi Türk dış politikasının başlığı olarak ilk sıcak başlık diyebiliriz aslında. Yeni hükümet, tabii araya bayram girdi, seçimler bitti, pek çok gelişme oldu ama hükümet yeni şekillenmişken bayrama girmiştik. Şimdi bayramdan çıkışla birlikte yaz tatilinin ortasında dış politika yavaş yavaş başlıkları, dış politikanın başlıkları da sıcaklaşıyor. NATO'da Vilnius zirvesi bekleniyor. Tabii Ukrayna çatışması açısından da önemli bu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin görmek istediği Avrupa resmi açısından önemli. ABD Başkanı Joe Biden Avrupa'ya gelecek. Geleneksel müttefik Britanya'yı falan da ziyaret edecek elbette. Ama asıl düğüm İsveç'in Finlandiya Türkiye'den nihayet onay almıştı. Nisan ayında NATO'ya katıldı ama İsveç bir türlü olmuyor. Biden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırladı Beyaz Saray'da ve orada İsveç'in yetenekli bir ortakları olduğunu söyledi. İlişkileri daha geliştirmek için çalıştıklarını belirtti ve İsveç'in NATO'ya katılmasını dört gözle beklediklerini dile getirdi. Bizatihi kendisi. Tabii Türkiye'ye yönelik pek çok mesaj veriliyor ama bu bağlamda Biden da mesajını vermiş oldu Türkiye'ye. Yani İsveç'i NATO'da görmek istiyoruz dedi. Aynı değerleri paylaşıyoruz dedi. Başka konular da var tabii ki ama Kristersson da tabii Biden'a teşekkür etti desteklerinden ötürü. Şimdi tabii bugün Brüksel'de 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesinde meşhur geçen sene davet verilirken Türkiye'de yapılan bir mutabakat ve daimi ortak mekanizma vardı. Bu adımlar sonrasında Finlandiya üye olmuştu. Bunun 5. toplantısı Brüksel'de NATO karargahında yapılıyor. Öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kalabalık da bir Türkiye heyeti var. Hakan Fidan'a eşlik eden MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da var. Yine aynı şekilde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar da yer alıyor bu heyette. Üçlü muhtıra temelinde Türkiye'nin 5. mekanizma toplantısı. Tabii buradan nereye varacak ama herkes karar zirveye kalacak, Erdoğan'a kalacak diye düşünüyor. Bakalım oradan çıkacak mı hep beraber göreceğiz. En son Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar, özellikle Kur'an yakılması Stockholm'de sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusunda artık çok tartışmaya açıktır diye bir ifadesi vardı. Dolayısıyla zirvede göreceğiz. Öyle gözüküyor bu arada. Ben aktarmıştım size. Macaristan'da topu Türkiye'ye atmış durumda. Parlamentodaki oturumu ertelediler. Yaz sonrasına bıraktılar. Şimdilik böyle bir eğilim var. Tabii Ukrayna'da burada önemli bir başlık ki Ukrayna'dan Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyonel Müdürlük'ten Tuğgeneral Alexey Gromov bir açıklama yapmış. Dikkat çekici bir açıklama. Türkiye'nin çatışmada Ukrayna tarafına, Kiev tarafına yaptığı katkılar bakımından T-155 Fırtına kundak motorlu silah bu tedarikleri beklediklerini dile getirmiş durumda ki Türkiye tabii ki Kiev'e silah tedarik ediyor. Sadece İHA'larda değil, zırhlı araçlar var biliyorsunuz. Bu da 155 milimetrelik fırtınalarda bekleniyor, öyle anlaşılıyor. Şimdi bunun öncesinde tabii Cumhurbaşkanı'nın da dış politika başlıkları hızlandı NATO zirvesine giderken Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüşme yaptı. İkili ilişkiler tabii İsveç'in NATO üyeliği en başta. Kur'an yakma eylemleri, işte küresel meseleler, dostluk anlaşmasının 2024'te 100. yıl dönümüymüş. Çok eskilere dayanıyor Türkiye-Hollanda ilişkileri tabii ki. Şimdi Cumhurbaşkanı burada da fikir özgürlüğü adı altında Kur'an yakmanın meşrulaştırılmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Ve İsveç'in de terörle mücadele mevzuatını Haziran başına itibaren yürürlüğe soksa bile PKK, PYD, YPG bağlamında atılan adımları boşa çıkardığını dile getirmiş bu telefon konuşmasında. Şimdi Erdoğan'ın tabii Erdoğan bunları söylerken bir takım İsveç'te para toplayanların Türkiye'ye yargılanması ile ilgili kararlar da açıklanıyor ama bunlar yeterli olacak mı? Dediğim gibi hep beraber göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok uğraşıyor. Antony Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la telefon görüşmesi yapmıştı, aktarmıştım ben size. Hem NATO'nun genişlemesi hem tahıl anlaşması, Amerikan tahılı Ukrayna'dan çıkanlar çoğu zaten en çok Amerika'yı ilgilendiriyor. Bu konuda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'le de bir görüşme yapılmış. Burak Akçapar, NATO'daki toplantılara katılan Türk mevkidaşı, büyükelçi. Rusya'nın burada tabii ilettiği görüş artık bu bir ticari anlaşmaya dönüştü. Zaten Rusya'nın talepleri karşılanmıyor. Yani Afrika ülkeleri ve ihtiyaç duyan ülkelere gıda güvenliği konusunda bir yardımı yok bu anlaşmanın. Mesajı Rusya tarafından verilmiş. 18'inde sona eriyor. Bundan sonrası uzatılması biraz zormuş gibi gözüküyor ama hep beraber görüşmelere bakacağız elbette. Amerikan tarafının da bu arada Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine, NATO üyeliğine onay vermesi için işi sıkı tuttuğu Amerikan medyasına yansıyor. Özellikle tabii Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu'nda daha Yunan lobisi ile bağlantılı Bob Menendez, Senatör Bob Menendez var, Demokrat Menendez. Türkiye F-16 satışının F-16'lar için 20 milyar dolarlık ki bir kısmı ödendi bildiğim kadarıyla yanlış aktarmıyorsam. Türkiye'nin de böyle beklentileri var Amerika'dan. Dolayısıyla İsveç'in üyeliğiyle her ne kadar bağlantılı değil denilse bile müzakerelerde bunlar bağlanıyor birbirlerine anladığım kadarıyla. Biden yönetimi de işte Bob Menendez'in Türkiye'nin F-16 taleplerini engellememesi için sıkı markaj yaptığı Amerikan medyasına yansımış durumda. Hatta benzer bir biçimde Macaristan'a da baskı yaptıkları söyleniyor. İsveç'in üyeliği bakımından onların da silah alımları var. Bir nevi kongre onayını atlayacak formüller Türkiye'ye ikna etmek için gündeme geliyor. Öyle anlaşılıyor baktığımızda. Evet, durum bu şekilde. İsveç'te bu arada Kur'an yakma eylemi sadece Türkiye'de değil tüm İslam coğrafyasında tepki yaratmıştı. Şimdi bir de bu da bir furyaya dönüşmüş. Ne gibi bir anlamı olduğunu çok çözemiyorum doğrusu ama ifade özgürlüğü çerçevesinde sadece Kur'an değil İncil, Tevrat yakmak üzere polise başvurular yapılmış. Herkes bir köşede bir kutsal kitabı alıp yakmak istiyor. Enteresan bir politik demonstrasyon furyası başlamış durumda. Bu durumda da sırf Müslümanlara özgü bir şey olmaktan çıkıyor tabii ki. Böyle bir tuhaf bir çerçeve var. Evet, başka başlık olarak Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Yunan mevkidaşı Nikos Dandias'la bir telefon görüşmesi var ki burada da Vilnius zirvesinde de görüşecekler. Yavaş yavaş Türk-Yunan ilişkilerinde güven arttırıcı önlemler toplantılarının başlatılması gibi bir gündem şekillendiğini söyleyebiliriz. Hakan Fidan'ın Bakü'de ben aktarmıştım size iki gün önce bağlantısızlar grubu toplantısında mesajları konuşması olmuştu. Bu vesileyle Irak, Kuveyt, Cezayirli Dışişleri Bakanlarıyla da temasları olmuş ki Orta Doğu diplomasi sadece NATO, İsveç değil ama Türkiye açısından Orta Doğu diplomasi de ısınıyor diyebiliriz. Gelen haberlere göre efendim 27 Temmuz diye de bir tarih anılıyor. Tam o tarih olur mu bilmiyorum ama Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi Türkiye'yi, Ankara'yı ziyaret edecek. Türkiye ile Mısır arasında nihayet geçtiğimiz sene Doha'da Dünya Kupası vesilesiyle Cumhurbaşkanı'nın geçmişte 2013'te çok ağır sözlerle eleştirdiği El-Sisi ile el sıkıştığını görmüştük. Büyükelçiler bu hafta karşılıklı büyükelçilerin atanmasıyla yeni bir aşamadan daha geçildi. 2021'den beri devam ediyordu zaten normalleşme ve şimdi de El-Sisi Türkiye'ye gelecek. Enteresan bir durum olacak. Hakikaten 20 Kasım'da el sıkıştıklarında da çok sayıda yorumlar yapılmıştı ama bu sefer tabii Türkiye'yi ziyaret etmesi önemli. Türkiye açısından önemli çünkü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la daha paralel bir hat izlemeye başladı. Bu gelişmelerden sonra Mısır yönetimi Yunanistan'ın elini daha güçlendirdi. Hem deniz yetki alanları karmaşasında hem doğal gaz projelerinde ne kadar gerçekleşebilir o ayrı. Hem Libya'da kara sınırı var Mısır'ın. Hem başka konularda hem özellikle tekstil şirketleri var. Efendim Türkiye ve Mısır arasında ticaret var. İşte bunlar açısından önemli tabii Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelmesi. Tabii Türkiye'de de ekonomik sıkıntılar zamlar görüyorsun, zam haberleri hiçbir şeye yetmiyor artık. Çekirdek nohut parasına dönüşmüş vaziyette. Para lazım. Cumhurbaşkanı da işte Birleşik Arap Emirlikleri NATO zirvesinden hemen sonra olacağı söyleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ı içeren bir körfez turuna çıkacak ki ayrıca Türkiye'de özelleştirmeler, satışlar, liman satışları, pek çok tartışma var. Bu çerçevede yaklaşık 25 milyar dolarlık bir hedef olduğu söyleniyor. Ekonomik kriz halinde giderek Arjantinleşirken ilginç, dikkat çekici gelişmeler bunlar hepimiz için. Tabii sonu ne kadar hayırlı olacak orasını henüz bilemiyoruz. Evet, gelelim Ukrayna cephesine. Efendim, Ukrayna cephesinde bir hareket yok. Çünkü 4 Haziran'da başladı saldırı, Ukrayna saldırısı, bahar saldırısı deniyordu. Yaz başında geldi fakat ilerleme yok efendim. Avusturya'da silahlı kuvvetlerden Albay Markus Reisner'in demeci dikkatimi çekti. Başarısız oldu ilk aşaması demiş. NATO'nun askeri taktiklerini kullanmaya çalışıyorlar ama Rusya'nın tahkim edilmiş yoğun mayınlı savunma hatlarını aşamıyorlar ifadesini kullanmış. Politico gazetesi belki gerçekten en ironik başlık, Amerika'nın Politico internet sitesinde diyelim. Ukrayna'nın topraklarını geri almak için 20 milyon insana ihtiyacı var diye yazmış ki zaten nüfus da aşağı yukarı, yetişkin nüfus o kadar kalmış durumda. Son Ukraynalıya kadar savaş, kimse barış istemiyor Batı dünyası. Ukrayna'yı da çok taktıklarından değil tabii ki, Rusya ile ilgili hedeflerinden kaynaklanacak şekilde çok da dertleri değil. Kosovalı Arnavutları dert ediniyorlar ama Ukrayna'nın Rusları yok zaten onların gözünde. Dolayısıyla barışçı bir çözüm bulunmasını da çok istemiyorlar. Böyle 20 milyon Ukraynalı lazım şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. Dün Ukrayna ordusu Donetsk kentinin kuzeydoğusundaki Makiyevka'ya ağır bir saldırıda bulunmuş Amerikan HIMARS füze sistemleriyle. 3'ü çocuk, 68 yaralı olduğu haberleri var. Pek çok yerde saldırıların püskürtüldüğü var. Rusya'nın da askeri hedefleri Ukrayna'da saldırıları oldu. Ukrayna'nın batısındaki en başta Lviv'e onun uydu görüntüleri de yayınlandı. Tabii Avrupa Birliği yetkilileri sivil apartmanların vurulduğunu iddia ediyorlar. Rusya kaynakları ise vurulan yerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Eğitim Kol Ordusu Akademisi olduğunuz, askeri hedef olduğunu söylüyor. Maalesef tabii bu tarz saldırılarda da yan kayıplar kaçınılmaz. Amerikan lügatında da gördüğümüz gibi çok sayıda müdahale sırasında. İşin nükleer tehdit boyutu. Ukrayna yönetimi Kahovka Barajı'nı patlattıktan sonra dikkatler Zaporojye nükleer santralini bir kez daha çevrilmişti. Santral bir yılı aşkın zamandır Rusya Federasyonu güçlerinin zaten elinde. Ama Ukrayna tarafı bu santrali mayınlayıp patlatacağını iddia ediyor. Kimseyi de doğrusu, ben Batılılarda da körü körüne bütün söylediklerine inanıp hepsi de yalan çıktı şimdiye kadar. İşin aslı. Onlar dışında kimseyi de ikna edebilmiş değil. O yüzden söylem de değiştiriyorlar. Dün Batı medyasında da yer aldı. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Grossi, Rafael Grossi yakın zamanda gitmişti zaten bölgeye. Kendisi gözlemişti. Zaten nükleer santralde Grossi'nin bir ekibi var. Oradan bilgileri aktarıyor ve bir mayınlama olmadığını bizatihi Ukrayna'nın iddialarını yalanlıyorlar. Grossi de bunu dile getirdi. Her iki tarafın açıklamaları var dedi. Haberdarız dedi. Daimi personelimiz orada. Sürekli dolaşıyorlar etrafı dedi. Son denetimlerimizde herhangi bir mayınlama faaliyeti görmedik dedi. Ve dikkatli olmaya devam ediyoruz dedi. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Zelenski birinci ayında Ukrayna saldırısının sonuçsuz kalmış bir taarruz sonrasında röportajlar da vermeye başladı. CNN'e bir röportaj vermiş. Savaş alanındaki zorluklar ve Rusya ordusunun güçlendirilmiş savunma hatları yüzünden yavaş gidiyor demiş. Pek yavaş gitmiyor. Hakikaten geçemiyorlar demek mümkün. Çok küçük küçük böyle birkaç kilometrelik alanlar dışında bir sonuç vermedi ve yaklaşık 20 bin bir ayda 20 bin can kaybı Ukrayna'da dile getiriliyor. Gerçekten çok vahim. Batılıların ben silahları olduğunu biliyorum diyor Zelenski. Kendilerine vermediğini iddia ediyor. Yani bu çatışmanın başından beri verilmedik silah kalmadı açıkçası. Daha ne istiyor? Bir hava tabii. Hava meselesi önemli ama kaç uçak verilebilir, o uçaklar ne işe yarayabilir sorusunu da kimse sormuyor. Tankların durumu malum. Bu arada Kiev'de Shevchenkovsky bölge mahkemesinde bir Banderist dramı yaşanmış. Çok dikkatimi çekti. Pek detaylarını kimse vermiyor ama Sih taburu, neo-nazi, Ukrayna'da da çok var bu tarz taburlar. Azak taburu, Kraken taburu, Sih taburu, hepsi nazilerden esinli ve hepsi yönetimde ve orduda çok etkili. İşte bunun 2015'te parlamentoya el bombası attığı için gözden düşen bir üyesi, birilerini rehin almış, sonunda kendini tuvalete kitleyip mahkemede yanlış görmediysem kendini havaya uçurmuş. Ortalık karışmış, acayip görüntüler vardı. Rusya Telegram kanalları da kendi kendini nazilikten kurtarmak olarak olayı sunuyorlar. Malum harekatın hedefi de denazifikasyon, yani nazilikten arındırma olarak konulmuştu. Kremlin'e göre, Dmitri Peskov'un açıklaması bu, Kiev'deki yönetim, rejim olabildiğince daha fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemeye çalışıyor. İşte pek çok ülke, Bulgaristan özellikle mesela, daha Rusya ile geçmişte iyi ilişkileri olan ülkeleri de kastedecek şekilde, ama gerek silah tedariki gerek başka yollarla silah tedariki harekatın sonucunu etkilemeyecek diye açıklama yaptı. Zaten yapıyor Kremlin yetkilileri bu konuda bu tarz açıklamalar. Bir de Gürcistan'la ilgili küçük bir detay var. Zelenski yönetimi Saakashvili, hatırlarsanız Bush yönetiminin teşvikleriyle Sovyetler Birliği'nden kalma çatışma bölgesi Osetya ve Abazya'ya saldırmıştı Gürcistan ve kravatını yemişti Saakashvili. Sonunda tabii Rusya Federasyonu da hemen çekilmişti, kalmamıştı da Tiflis'te. İşte Saakashvili, Batı yanlısı renkli devrimlerin Kafkasya'daki nokta adamı, daha sonra Ukrayna'ya gitmiş, Odessa'ya vali bile olmuştu bir Gürcü olarak. İşte Ukrayna onu geri istemiş ama Gürcistan hapiste, geri döndü, yolsuzluklar var hakkında. Hapiste biraz da zayıflamış, açlık grevi yaptığı anlaşılıyor. İşte Zelenski yönetimi Saakashvili'yi bize verin diyor. Gürcistan yönetimi de biz niye size verelim diyor. Büyükelçisini gönderiyorlar Kiev'den anladığım kadarıyla. Evet, Amerikan medyasında bu arada Ukrayna çalışması ile ilgili dikkat çekici birkaç haber var. Onları da aktaracağım. Newsweek dergisinde özellikle Amerikalılar Ukrayna'ya silah nakli için ticari hava filosu kurmuşlar. Gemiler de var tabii, sadece o da değil, ama bunların rotalarını gizli tutuyorlar Rusya vurur diye. Yani Almanya, Polonya ve Belçika'yı mı vuracak Rusya Federasyonu, anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Asıl tabii Newsweek yine Amerikan yönetiminin Kiev'deki yönetimle paylaştığı bütün bilgilerin Rusya istihbaratına aktarıldığını söylemiş. Çok normal. Ukrayna dediğiniz Sovyetler Birliği'nin eski ve en önemli parçalarından birisi zaten. Slav, iki Slav halk. Gerçi Avrupalılar, Ukraynalıları Avrupalı, Rusları Slav sayıyorlar ama öyle değil tabii ki. Efendim, çok aktifmiş Rusya istihbaratı, hiç bilmiyorduk o bölgede. Newsweek'in yayınlarından anladığımız ise şu, Ukrayna çatışması Pentagon bile değil, asıl CIA üzerinden organizasyon bağlamında yürütülüyormuş gibi izlenim ediniyor insan. Zaten Polonya'yı da kullanıyorlar, oradaki üstlere konuşlanmış durumdalar. Bunları tekrar tekrar Newsweek işlemiş. Hatta işte savaşın yönetiminde Pentagon yerine CIA'nin yer aldığı vurguları da eksik değil. Tabii bu operasyon çok yolunda gitmiyor. Amerikalı bir takım yetkililer yapay zekaya bilgi aktarıp deneyim bile sormuşlar. Bakalım yapay zeka işleri değiştirecek mi? Hep beraber göreceğiz. Amerika'da öyle bir hal aldı ki çok seçkin Stanford Üniversitesi'nde Ukrayna'nın ulusal muhafızlarına bağlı bir neo-nazi grubu gidiyor. Bir güzel Azak taburunun neo-nazi sembolünü açıyor. Yanında da meşhur neoliberal tarihin sonu hükmünü vermiş Francis Fukuyama ile boy gösteriyor. Böyle yani Orta Doğu'da radikal İslamcılar, Afganistan'da Taliban, cihatçılar, Doğu Avrupa'da neonaziler. Hepsi kullanışlı aygıt efendim. Evet, şimdi Almanya'da Federal Meclis Dış Politika Komitesi Başkanı Michael Roth Die Zeit'e konuşmuş ve enteresan bir öneri getiriyor. Yani Ukrayna'yı bu haliyle NATO'ya almak istemiyor Amerikan yönetimi ve kimse, herkes burun kıvırıyor işte bir şekilde Ukrayna ile mekanizmalar geliştirmekten bahsediyorlar Vilnius zirvesinde ama Roth demiş ki yani daha geniş bir yorum yapalım. Hangi bölge elindeyse orayı alalım gibi. Yani böyle bir ideal barış yok demiş. Efendim tabii bunu Rusya kabul etmeyeceği için ne anlama gelecek onu bilmiyorum. Beşinci maddeyi geçerli kılıp hani elindekileri tutabilmek bakımından herhalde söylüyor. Ama yani buna kısa vadede ikna etmesi çok kolay değil. Alman medyasında da Scholz yönetimine öfkenin adresi Bild gazetesi olmuş. Ukrayna'ya silah vermeyip bir takım Eurofighter'ları Suudi Arabistan'a satmaya çalışıyormuş Scholz yönetimi. Savaş uçağı vermeyip dolayısıyla Bild yazarları köpürmüşler. Nasıl böyle yapar hükümet şeklinde. Britanya'da da enteresan notlar var. Tobias Elihu isimli bir milletvekili çıktı televizyonda ve dedi ki Rusya'ya karşı doğrudan savaşa girmeliyiz. Avrupa'da savaştayız, sıkı yönetimde uygulamalıyız dedi. Olayı bitirdi. Enteresan. Bilemiyorum tabii ki Britanya halkı bu yorumlara hoş karşılayacak mı bu söylemleri ama... İngiltere'de tabii başka şeyler de tartışılıyor. Elimizde silah yok doğru düzgün. 3-5 fırkateyn bilmem ne yani yetmez savaşmaya kalksak yandık şeklinde konuşanlar da var. İngiliz amiral Radakin ise Rusya'nın savaş kabiliyetinin yarısını yitirdiğini iddia etmiş. Rusya Savunma Bakanlığı da yanıt vermiş. Yani yalan söylüyorlar diyor özeti bu. Silah stoklarını Ukrayna'daki paraladığımız için böyle şeyler söylüyorlar diye değerlendiriyorlar. Tabii Britanya'da faturalar da var hakikaten ekonomik bağlamda. Bir de şimdi Kral Charles, 3. Charles başlarında. İskoçya'yı ziyaret etti malum. Kraliyet ortaklığı, yine törenler, yine cepten çıkan paralar. İskoçlar da yetti artık sürekli kraliyet için bir takım törenler yapılıyor. Habire kamu parası buralara gidiyor diye şikayet ediyorlar. Bir de savaşa girseler kim bilir ne olacak. Avrupa'da da hem doğunun hem güneyin derdi göç. Göçmen meselesi. İtalyan lideri Polonya lideriyle başbakanlar görüştüler. Avrupa Birliği bir uzlaşma sağlamıştı sığınmacı reformu konusunda. Almak isteyenler alacak, dağılım olacak birlik içerisinde. İstemeyenler de göçmen başına 20 bin euro verecek diye bir uzlaşmaydı ama Macaristan ve Polonya kabul etmedi. Tabii İtalya habire güneyden alıyor göçmenleri. Avrupa'ya da dağıtılması lazım onların. Fakat Meloni, Polonya başbakanını bu görüşmede pek ikna etmiş doğrusu gözükmedi. Her ülke ne kadar göçmen alması gerektiğine kendi karar verir diye net olarak Morawiecki, Polonya başbakanı ortaya koymuş durumda iltica sorunlarını Afrika ve Asya'da çözmeli. Getirmemeliyiz bu insanları buraya diyor. Tabii sarışın olunca Ukraynalılara çok itiraz etmiyorlar ama onları da çok kısa bir süredir sıkıntıda olduklarını biliyoruz. Ödenekler falan azaltılmış durumda. Evet tabii asıl isyan Ukrayna sonrası aslında Fransa'da bitmez isyanlar her zaman vardı ama aktarıyorum size bu hafta 27 Haziran'da Nanterre'de Paris yakınlarında bir genç 17 yaşında Nael öldürüldü polis kurşunuyla. Polis tutuklu yargılanıyor. Mahkemeye çıktı. Tutuklunun sürmesi kararı verildi. İçişleri verileri açıklıyor. Çok sayıda araç yakıldı. Kamu binaları yakıldı. Gerçekten büyük bir isyan. 2005'te de 3 hafta süren protestolar olmuştu ama galiba bu kadar şiddetli değildi. Ben hatırlıyorum çünkü o dönemde de haberlerini derlemiştik. Şimdi hafta sonu 8 Temmuz'da yaklaşık 90 kuruluş kitlesel protesto çağrısı yaptılar. Polis kurşunuyla öldürülmesi karşısında ülkemiz yasta ve öfkeli diyen bir ortak açıklama. Fransız devletinin belli toplumsal gruplara karşı ayrımcı ve güvenlikçi politikalarla yaklaştığını dile getiriyor. Tabii çok sayıda şiddet olayları Fransa'yı sardı ve buradan alenen polis devleti pekişiyor diyebiliriz rahatlıkla. Polis bir bildiriyle hükümete baş kaldırmıştı. Yeter artık diyen bir bildiriydi. Bize yetkiyi verin, temizleyelim bunları diyen son derece sağcı bir bildiriydi. Şimdi parlamentonun alt kanadında da büyük birader yasası kabul edilmiş durumda. Zanlıların telefonlarını uzaktan etkinleştirecekler. Sadece telefonlar değil, kameralar, mikrofonlar, GPS'ler, her şey aslında laptoplar, dizüstü bilgisayarları, arabalar, araçlar, her şeyi etkinleştirecekler. Tabii içinde işte 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda deniliyor ama bunlara ne kadar uyulacak onu bilemiyoruz. Terör suçu şu bu diyerek aslında herkesi izleme, gözleme şeklinde olay yorumlanıyor. Paris'teki bu gelişmeler tabii Müslümanlar da öfkeli. İslam Konseyi de açıklama yapmış, gündelik yaşamda ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor. Şiddeti benimsemediklerinde eklemişler. Tabii Rusya dışişleri de Kiev'e tedarik, Kiev'deki banderacılara, neonazi banderacı yönetime tedarik edilen silahların Fransa'da kullanıldığını söylemiş. Oluyor böyle şeyler. Afganistan'da da gördük, Suriye'de de gördük. O silahlar her yere gitti, bumerang gibi döndü diyor Maria Zaharova. Evet, şimdi bir başka isyan ateşi İsrail'de. Yanıyor mu diye soracağım. Kime soracağım? İsrail'e bağlandık. Telefon hattımızın diğer ucunda sevgili Rafael Sadi var. Oda TV yazarı, gazeteci yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Ateşler burada yanıyor ama küçük ateşler.
Yani
küçük ateşte devam ediyor.
Evet.
Enteresan ama neredeyse 5 aydır devam ediyor bu. 27. haftaya girdik. Her hafta salı, perşembe, cuma, cumartesi falan her kimin aklına gelirse erken gelen gösteri yapıyor, protesto. İsrail demokrasisi tehlikede diyerekten herkes bayrakları eline alıp demokrasiyi kaptırmayız cinsinden.
Evet. Dün de polis şefi yanılmıyorsam Amihai Eşet kendisi de bu arada açıklama yapmış. Orantısız güç kullanımını ben reddettim. İsteseydim temizlerdim ama o yüzden beni kovdular diyor. Doğru mu Rafael? Nedir bu polis şefi? Dün çünkü Ayalon otoyolu ben de biliyorum orada ana arterde orası bayağı hareketliydi. Tazyikli sular sıktılar, polis göstericilerle kapıştı. Nedir? Yani polis şefi de girdi işin içine. Neler oluyor bu bağlamda? Yönetim içerisinde çatlaklar mı var?
Yok. Şimdi İsrail'de enteresan bir demokratik anlayış var. Hani üstünde üniforma olan adam politikaya karışmamalıdır. İlkesi burada yürümüyor. Yani aslında bir de şey var, hani Türkiye'de bizim alıştığımız din adamı dinine baksın, politikaya karışmasın. Burada din adamı da politika yapıyor, polis de yapıyor, asker de yapıyor. Aslında benim anlayışıma biraz sert ama demokratik sistemde bu böyle yürüyor. Şimdi aslında muhalefet partisi Benny Gantz'ın eski Mavi Beyaz Parti, şimdiki adıyla Eyalet Cephesi, komutanlarından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot bunu dile getirdi. Amihai Eşed'in dünkü konuşması politik bir konuşmaydı ve üzerinde üniformayla iken bunu yapması bana acı verdi dedi. Beni rahatsız etti dedi. Aslında doğru. Yani sen istifa edeceksin, sonra politikaya geçeceksin, geçebilirsin, her şeyi yapabilirsin ama o üniformanın saygısını yitirmesine sebebiyet vermemesi lazım gibi. Var.
O kadar şiddet var mı peki sevgili Rafael? Çünkü kendisi de diyor ki yani iç savaşı önlemek için ağır bir bedel ödüyorum diyor. Gerçekten bu kadar kriz derinleşti mi? Polis müdürünün ifadesiyle aktarıyorum.
Bir kere konunun tam merkezine girecek olursak burada muhalefet tarafından kaybedilmiş bir seçim var. 120 kişilik İsrail parlamentosu Knesset'te 64 sandalye aldı hükümet. Bunun karşısındaki 46 sandalye artı 10 sandalye de Arap partileri aldı. Arap partileri bu muhalefetin içinde değil şu anda. Yani kesinlikle karışmıyorlar hiçbir şeye. Gösterilere katılmıyorlar. Yani muhalefetle birlikte hareket etmiyorlar. Hal böyleyken ortada yani toplumun tamamının veyahut da yarısının sıkıntısı yok. Sadece kaybedenlerin sıkıntısı var. Ki onlar da bütün dertleri nasıl Yani başta dedikleri gibi sadece Bibi olmasın sloganıyla adamı düşürmeye çalışıyorlar. Sandıkta düşüremediler. Acaba sokakta düşürebilir miyiz endişesi ve heyecanı içindeler. Hatta eski komutanlardan, eski başbakan, eskili 84 yaşında olduğu Ehud Barak çıktı. Utanmadan ve çekinmeden ve terbiyesizce adamın dediği halkı sivil isyana davet ediyorum dedi. Amerika'da bile, yani demokratik en ilke Amerika ise, şayet öyleyse böyle şey arasında söyle parantez içinde, çünkü Amerika'nın da ne kadar demokratik olduğu çok tartışılabilir, tartışılıyor da. Hani sözüm ona demokrasi ise, orada bile bu suçtur. Yani kimse kalkıp da halkı isyana davet edemez.
Dün bir ama yargı reformunun içeriği peki, yani tabii liberal İsrail'in çok da kabul etmeyeceği tarzda, çünkü hükümet sanki denetlenemeyecek gibi bir fikir var.
Hayır, katılmıyorum, çünkü yalan, çünkü yapılmak istenen o kontrol mekanizması dediğin şey, çok iki cümleyle anlatacağım. İsrail liberal ekonomiye sahip bir ülkedir. Liberal ekonomide anti kartel yasası var. Kimse tekelleşemez. Buna rağmen İsrail dünyanın en büyük tekelleri içinde. Nedir o tekeller? Çimento sektöründe, süt ürünlerinde, komik gelecek ama sarımsakta da bir tekel var. Düşün ki devlet sarımsak için %323 gümrük tahakkuk ettiriyor. Neden? Çünkü bir tane firma, Dorot isminde, ismini de söylüyorum açıkça, aktif varsa söylesinler. Dorot firması, eski kibuzcu, şimdi şirket oldu. Sarımsağın kralı bu memlekette. Ondan başka sarımsak satan da yok. Her türlü öğütüyor, öğütüyor bilmem ne. Ve %323 de onu koruyor. Neden koruyorsun diye sorduğumda adamlar diyor ki, işte ben söyle, tarım sektörünü desteklemek lazım. Peki domates sektörü tarım değil midir? Domates sektöründe ithalat serbest. Peki milleti koruyacaksın, üreticiyi koruyacaksın. Çorap imal edeni, gömlek imal edeni niye korumuyorsun? Orada gümrük sıfır. Öyle ve bütün bu meclisin bu tekelleri kırmak için yaptığı uğraşları yüksek mahkeme bozuyor. Diyor ki ben tekeli kaldırmak için. Çimento işini ben 15 sene çimento sektöründe çalıştım. Buna rağmen her şeyi gördüm ve adamlar çılgın bir şekilde İsrail'deki çimento fabrikasını koruyorlar. Resmen koruyorlar. Yani senin buraya çimento fabrikası tesis etmen mümkün değil. Niye? Liberal ekonomi değil mi? Her şekilde seni sıkıştırıyor. Ve bunu yapan da Yüksek Mahkeme Kurulu.
Yani ya jüristokrasi mi ortaya çıkıyor burada sıkıntısı? Bir jüristokrasi.
Aynen. Onun için bunu değiştirmek istiyorlar. Bu demek değildir ki biz İsrail devleti yargıdan kopacak ve yargı denetiminden kurtulacak. Hayır, onların istediği bu değil. Bunu açık açık da söylüyorlar. Diktatörlükten bahsediliyor. Yani sabah akşam gösteri yapılan bir ülkede diktatörlük olsaydı, bu dün akşamki gösterilerde 7 kişi gözaltına alındı. 4 saat sonra hepsi bırakıldı.
Evet, o doğru.
Diktatörlük olan bir ülkede bunlar dışarı çıkabilir miydi? 7 değil, 777 kişi içeri girerdi. Hepsi birbirlerini kandırıyorlar. İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. Ama yemeyecek. İsrail halkı dirayetlidir. 100, 200, 300 bin kişi sokağa çıkar. Hepsi evine geri döner. Bir de en güzel şey, benim espriyle yaklaşmak istediğim, herkes birbirine biz kardeşiz diyor. Ben de diyorum ki doğru, kardeş anneden, babadan, komşudan, bakalım kardeşi, bilmiyorum artık kim babanız belli değil ama herkes kardeş. İnşallah bu devam eder. Bu kardeşlik insanların aklını başına getirecek inşallah.
Evet, bir de Cenin operasyonu da sormak istiyorum Rafael, çünkü hem Türkiye ilişkileri bakımından da önemli, Ankara'dan sert açıklamalar da geldi bu konuda. Şimdi tekrar 48 saat süren bir operasyon oldu, fakat tam da İsrail hedeflerini başaramamış gibi bir görüntü algılıyorum okuduklarımdan İsrail medyasından. Hatta Netanyahu tekrar olabilir ve Gallant da söylemiş, savunma bakanı da. Yani bu biraz güvenlik yöntemleri içeride de bu kadar kriz hali varken ülkeyi birleştirmek için mi yapılıyor yoksa gerçekten bir temele oturuyor mu? Bir sorun çözecek mi? Ne dersin?
Şimdi Cenin ikinci bir Gazze olmaması için bu operasyonlar yapılıyor. Çünkü esas işin esasında Gazze takımı ya da Hamas diyelim Abu Mazen yönetimini devirip onların yerine geçmek istiyor. Onu belirlerse İsrail'in başı daha da belada olacak. Yani Gazze 70 gibi bir de Batı Şeria ile uğrayacak. O için bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorlar.
Onun için diyorsun.
48 saatlik operasyonun sonunda 300 tane şüpheli veyahut da aranan adam yakalandı. Bunun 30'u kesin suçlu. Hangisi suçlu hangisi değil onu tekrar herhalde yargılayacaklar, sorgulayacaklar, bakacaklar. Caminin altında tüneller ve dehlizler altında silah fabrikası bulundu. Yani bütün bunları Türk basında görmüyorsunuz. Ben elimden geldiğince Has Türk'te ve Oda TV'de yayınlatabildiğim kadar yayınlıyorum. Ama Türkiye ile İsrail ilişkileri hiçbir zaman bozulmayacak. Ama şeyler olacak, demeçler çıkacak. Bu iyi değildir, bu doğru değildir. Zaten bu uzlaşma anlaşmasında dikkat edersen dedikleri biz anlaşmamak üzerine de anlaştık. Yani her şeyde aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Yani baştan söylediler ki biz arada sırada çıkışlar yapacağız. Etmeyin.
Hakan Fidan'ın da Mescid-i Aksa dahil olmak üzere bir takım açıklamaları vardı. İsrail'de nasıl algılandı Dışişleri Bakanlığı? Onu da hemen sorayım.
Hiç kimse bir şey demedi. Kimse konuşmadı bunu. Konuşmamak belki daha da iyi. Çünkü benim bir teorim var. Bütün liderler ortaktır. Bütün yönetimler ortaktır. Ne derlerse desinler bakma, yaptıklarına bak.
Evet, göreceğiz bu süreçte nasıl şekillenecek. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Netanyahu kalacak, öyle gözüküyor. Bu sefer de geçirecek bu bütçede çıktığı için herhalde geçirecek reformu. Daha hareketli bir İsrail göreceğiz galiba ama yani. Öyle anlaşılıyor.
Kısmet, bir de şu da onu da ekleyelim. Netanyahu hakkında açılan davaların 4 tane dava var dosya diyelim. 1000, 2000, 3000, 4000. Onların hepsi de yavaş yavaş eziliyor. Yok olma yolunda. Çok gerekirse hepsinin detaylarını geçerim sana. Görürsün tekrar.
Tamam. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Sevgili
güzel
Rafael.
De. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Evet, Rafael Netanyahu'ya bir şey olmaz diyor ama 27 Mart'ta tabii kurumsal yapı pek çok, hatta Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dahil olmak üzere herkes ayaklanmıştı, iç savaş çıkacak deyince ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi bütçeyi de yapmış durumda Netanyahu. Bakalım, hep beraber göreceğiz ama daha da sanki ortalık kızışacak gibi bir hisse kapılıyorum. Rafael olaya biraz daha soğukkanlı bakıyor ve Netanyahu'nun bu işin üstesinden geleceğini düşünüyor anladığım kadarıyla. Cenin mülteci kampında da bu arada hakikaten tabii İsrail tarafından olay Rafael'in anlattığı gibi tabii ki algılanıyor. Filistin tarafından da direniş olarak algılanıyor. 12 Filistinli hayatını yitirmiş, 20'si ağır, 120 yaralı olduğunu söylüyorlar. Bunların içerisinde tabii militanlar da var, siviller de var ama Filistin'de zaten olaya İsrail'e karşı topyekin direniş bakış açısından bakılıyor, yaklaşılıyor. Tekrar operasyon diyor Netanyahu hükümeti, bunu da beraber göreceğiz. Evet, birkaç başlık daha aktaracağım. Bu özellikle Asya ve Orta Doğu bağlamında dün konuşmuştuk. Şio zirvesi, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, İran katıldı. Hatta Belarus da seneye katılacak. Yol haritası konuldu ortaya. BRICS zirvesi var şimdi Ağustos'ta ve şimdiden küresel bir ortak para birimi. Rusya kaynaklarına göre BRICS zirvesinde bu ortaya atılacak. Çok ciddi tartışmalar var. Nereye varacak beraber göreceğiz ama özellikle Çin lideri Xi Jinping'in Şio zirvesi vesilesiyle yaptığı açıklamalar var ve bu açıklamalar daha çok güvenlik örgütü olarak algıladığımız Şio'ya bakışı, perspektifi biraz daha genişletiyor. Çin'in meşhur ara sıra konuştuğumuz küresel kalkınma, küresel güvenlik ve küresel medeniyet inisiyatifiyle birleştiriyor. Bütün bunları bir büyük aile. Tabii kolay bir şey değil diyor Xi Jinping. Geniş bir uluslararası yapı. Sorunlar da var arada. Hindistan ve Pakistan arasında olduğu gibi. Ama bütün bunlara rağmen barış ve güvenliğin tesisi ve ekonomik kalkınmanın teşviki. Böylesine hedefler ortaya koyuyorlar. Tabii bunlar olurken Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile dertleri bitmek bilmiyor. Özellikle Tayvan'a silah satışlarına gaz vermiş durumda Biden yönetimi. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei en son çok sert bir açıklama yaptı yine. Katiyetle karşı çıkıyoruz. Artık ABD'ye, yani dursun ABD. ABD Çin'in önemli endişelerini görmezden geliyor. Çok şiddetli bir protesto notası verdik dedi. Tayvan Boğazı'nda kaşıyor gerilimi, kasıtlı olarak yapıyor, silah satışıyla yapıyor. Hatalı ve tehlikeli yoldan daha fazlaya gitmeye gerek yok diye bir açıklama yaptı. Çin ordusunda savaşa hazır olduğunu açıkça dile getirdi. Çin diplomasi bu arada BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında ABD'ye Venezuela yüzünden çıkışmış. Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerle Venezuela'ya dışarıdan lider atayarak Venezuela'nın durumunu da vahimleştirme eleştirisi getirmiş durumdalar. Siyasi gerilim bu şekilde pek çok veçeye dayanıyor. Ticari gerilim de öyle ama Amerikan Hazine Bakanı Pekin'i ediyor. Başladı ziyareti, Pekin'e ulaşmış anladığım kadarıyla. 20 Haziran'da sahte balon krizi nedeniyle aylarca bekledikten sonra Şubat'tan itibaren Anthony Blinken gitmişti Pekin'e. Pek verimli de geçmiş gözükmüyordu açıkçası. Şimdi ama biraz daha rasyonel bir isim olan Hazine Bakanı Janet Yellen Çinli mevkidaşlarıyla görüşecek 2 hafta sonra. İletişim kanallarının açılması, borç sıkıntısı, Amerika'da faizler yüksek. Amerika ve Çin ekonomileri birbirlerine bağlı ekonomiler. Bunlar masaya yatırılacak. Bir de öncesinde tabii enteresan olanı Pentagon'u ben aktarmıştım size. Meşhur şu Amerikan Hava Kuvvetleri'nin avladığı Çin casus balonları dedikleri şeyin casus balon falan olmadığını aylar sonra kabul etmesi. Hiç de korkmuyorlar Amerikan halkı biz yalan söylediğimiz zaman hesap sorar diye. Çünkü Amerikan halkı hiç hesap sormuyor açıkçası. Sürekli tekrarlanıyor bu durum. Evet, Avrupa Birliği'nin Çin'le sorunları ise giderek daha artıyor. Joseph Borrell gidemiyor Çin'e ama konuşuyor. Malum Avrupa bahçesinde, gerçi Fransa biraz sorunlu şimdi ama Hong Kong'da eylemcilerle ilgili, yani Çin ziyaretini bir şekilde olmadı anladığım kadarıyla. Çinli yetkililer istemediler Joseph Borrell'ı. Bilemiyorum, bir açıklama yapmışlar her zaman müsait olunca gelebilir diye ama o da hemen Hong Kong'la ilgili bir açıklama yayınlamış. 8 demokrasi yanlısı, Batı yanlısı demesi lazım tabii ki, aktivist hakkında tutuklama emri çıkartılmış, kınıyoruz diye. Valla Fransa'da ve Avrupa'da da çok sayıda insan hakkında pek çok emir çıkartılabiliyor. Farkı nedir ben artık çözemiyorum. Ama Çinliler biz ilişkilerimize önem veriyoruz diye açıklama yaptılar Dışişleri kanalıyla. Efendim OPEC de genişleyebilir. 4 ülkeyle OPEC Genel Sekreterliği açıkladı. Üyelik görüşmeleri yapılıyor. Azerbaycan, Malezya, Brunei ve Meksika ile hepsi de petrol üreten ülkeler. Zaten belirli mekanizmalar var aralarında ama tabii OPEC üyeliği ayrı bir şey. Bir de Rusya ile de OPEC artı grubu var, biliyoruz. Enerji meselesi önümüzdeki kışında sıcak bir konusu olmaya tabii ki devam edecek. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Süheyl El Marzuki OPEC seminerinde konuşmuş ve Rusya ile ilgili açıklamalar yapmış. Çok iyi ilişkilerimiz var demiş. Bize baskı yapıyorlar ama fark etmiyor demeye getirmiş efendim. İran'dan dikkat çekici bir haber. Amerikalılar da açıkladılar. ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen Richmond Voyager ve Bahamalar bandıralı bir petrol tankeri hakkında el koyma kararı çıkartmış İran tarafı. Hürmüz Boğazı'nda, Hürmüz Boğazı stratejik bir bölge malum. Dolayısıyla hatta ateş açtığını iddia ediyor İran tarafının Amerikan donanması. Bir takım görüntüler de yayınlamışlar. İşler yine tankerler bağlamında kızışıyor. Tabii artık İran da Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir üyesi. Böyle gerilimler eksik olmayacak gibi gözüküyor. Evet, İsrail meselesini tabii konuştuk. Rafael ile birlikte, Rafael Sadi ile birlikte. Bir de Suriye'den son başlığım olsun. Rusya ve Suriye Hava Kuvvetleri ortak askeri tatbikatlara başlamışlar. Amerikan Merkez Komutanlığı bir takım Rus uçaklarının Su-35S'lerden bahsediyorlar. Amerikan Reaper İHA'larını taciz etmekle suçlamış. Böyle askeri dilde onu Türkçe'ye çevirirsek taciz etmek diyebiliriz. Hava akımlarıyla devirmeye çalışmak falan, ısı tuzakları kurmak gibisinden açıklamalar getirmişler. Evet, bugünlük Eksen'den bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.